Kitabın adı Hain Ölüm, yazarı Nora Roberts. 11. ayrım, 5. bölüm. Sonuç olarak Rourke, başta vaat ettiği kadar çabuk olamadı. Eve, bacaklarının kendini tekrar taşıyabileceğini düşündüğünde kendini toparlayarak masadan indi ve bir an öylece durdu. Botları hala ayaklarındaydı. Gömleğinin önü tamamen açıktı ve silah koşumu omuzlarından hafifçe kaymıştı. Rourke, onun insanı çıldırtacak kadar seksi olduğunu düşündü. ''Sanırım gidip kameramı alana kadar bir dakika öyle durmazsın, değil mi?'' Eve hala tam olarak kendine gelmemişti. Başını hafifçe eğerek önce kendine, sonra da dudaklarını kıvırarak Rourke'a baktı. ''Oyun vakti bitti.'' Pantolonunu almak için eğildi ve öylece kaldı. ''Tanrım, beynimi keçeye döndürdün.'' ''Teşekkür ederim sevgilim. En iyi performansım olmayabilir ama kısa zamanım vardı.'' Eve ellerini dizlerine dayayarak başını Rourke'a çevirdi. Saçları Eve'in karıştırdığı gibi duruyordu. Mavi renkli gözlerinde tatminden kaynaklanan bir mahmurluk vardı. ''Belki daha sonra daha fazla gayret göstermene izin verebilirim.'' ''Bana karşı öyle iyisin ki.'' Rourke karısına yaklaşarak şefkatle poposuna vurdu. ''Yemek için kendimize çekidüzen versek iyi olur.'' Eve, akşam yemeği davetlerinin bir masada oturup yanındakinden patatesi uzatmasını istemekten ibaret olmadığını keşfetmişti. Uygun kıyafet ve aksesuarlar, kendinizi hiç hoş hissetmiyor olsanız bile hoşbeş etme, ana yemeğin yeneceği eski tip yemek odasından başka bir odada yemek öncesi alkol ve aperitif tüketimi gibi sonsuz detaylar vardı. Tahminine göre bu kısım yemeği bir saat daha uzatıyordu. İyi. Tüm bu seremoniyi idare etmeye nispeten alışmaya başlamıştı. Elbette Rourke kadar başarılı değildi ama diğer taraftan kim onun kadar başarılı olabilirdi ki? Her ne kadar bir grup insanı evinde ağırlamak çok büyük bir zihin gücü gerektirmese de ara sıra zihni yapmayı tercih edeceği diğer uğraşlara kayıyordu. Eğer valiz ve gümüş tel konusunda düzgün bir ipucu yakalarsa, nerede ve nasıl alışveriş yaptığı gibi, Yost'un takip ettiği coğrafi şablonu oluşturabilirdi. Bu da adamın nerede ve nasıl yaşadığına dair bir ipucu verebilirdi Eve. Yost, biftek seviyordu. Orta pişmiş. Birinci kalite doğal biftek dilimleri ucuz olmazdı. Etini kendisi mi satın alıyordu yoksa restoranlara mı gidiyordu? Hangisi olursa olsun birinci sınıf olacağı kesindi. Yalnızca çalışırken mi her şeyin en iyisini alıyordu yoksa günlük bir alışkanlık mıydı? Parasını başka nelere harcıyordu? Çok parası vardı sonuçta. Hesaplarını nasıl kontrol ediyordu? Eğer bu konuda tamamen başka bir dünyada gibisin. Ne? Eve kafasını toparlamaya çalışarak Magda'ya baktı. Pardon? Hayır, özür dileme. Davet salonundaki antik koltukların yumuşacık minderlerinde oturuyorlardı. Magda'nın kulaklarında ve gerdanında parlak ve yuvarlak pırlantalar parlıyordu. Ufak bir şampanya kadehinde köpüklü açık pembe içeceğini yudumluyordu. Zihnindeki her neyse eminim şu anda çevremizdeki saçmalıktan daha önemlidir. Öldürülen o zavallı kız hakkında bir şeyler değil mi? Benim suitimin onun öldürüldüğü suitin hemen üstünde olduğunu biliyor muydun? Hayır. Eve duyduğu şeyi bir an düşündü. Bilmiyordum. Korkunç bir şey. Kız daha çocuk sayılırmış değil mi? ''Sanırım öldürüldüğü akşamdan bir gün önce odamdan çıkarken onu koridorda gördüm. Bana ismimle hitap ederek iyi akşamlar diledi. Ona sadece dalgın bir şekilde gülümsediğimi hatırlıyorum çünkü acelem vardı.'' Magda, ''Ufak pişmanlıkların hiçbir faydası olmuyor.'' diye mırıldandı. ''Yalnız mıydı? Yanında kimseyi gördün mü? Saat kaçtı, hatırlıyor musun?'' Magda gözlerini kırpıştırırken Eve başını sallamaya başlamıştı. ''Affedersin, meslek hastalığı. Hiç önemli değil. Kimseyi fark etmedim ama saatin 19.45 olduğunu biliyorum çünkü 19.30'da barda birileriyle buluşmam gerekiyordu ve geciktiğim için kendime kızıp duruyordum. Düşündüğüm yeni bir projeyle ilgili menajerimle konuşuyordum. İyi, yeter artık.'' diye beynine emretti. ''Yeni bir film mi? Hiç ilgilenmiyorken sorman ne kadar tatlı. Evet, çok güzel, sağlam bir rol. Ama müzayede bitene kadar bu projeye hak ettiği ilgiyi verebileceğimi sanmıyorum. Pekala, şimdi bu gece buradaki konuklarının kim olduğunu sana anlatayım mı? Yoksa Rourke üzerinden geçti mi? Eve, pek vaktimiz olmadı derken aklına ofis masasındaki hızlı ve beklenmedik sevişmeleri geldi. Neredeyse gülümsedi. Güzel, Yani sana hızlı bir dedikodu seansı yapabilirim. Şuradaki oğlum Vince. Magda, yüzüne yayılan şefkat dolu bir ifadeyle şöminenin yanında duran, altın saçlı, ciddi ifadeli, yakışıklı genç adama baktı. Tek oğlum ve tek çocuğum. Her gün daha ciddi ve daha sakin bir iş adamı haline geliyor, dedi gururdan ışıldayarak. O olmadan ne yapardım bilemiyorum. Henüz bir düzen kurup deli gibi istemeye başladığım torunları vermedi bana. Ama umutluyum. Biraz daha canlanarak, gerçi, dedi, Lisa Trent'i pek gelinim olarak göremiyorum ya, neyse. Ama elbette çok güzel olduğunu inkar edemem. Magda biraz daha öne uzanarak eli Vince'in omzunda duran ve genç adamın ağzından çıkan her kelimeyi ağzı kulaklarında dinleyen güzel sarışını inceledi. Hırslı ve fena bir oyuncu da değil. Pek zeki olmadığını düşünürsek uzun vadede Vince'in tipi değil. Ama sanırım egosuna iyi geliyor. Baksana ağzından çıkan her kelimeyi sanki aşağı dökülen altınlarmış gibi izliyor. Onu pek sevmiyorsun. Sevmemek değil, sanırım sadece içimdeki anne, Vince'in bir an evvel evlenip bir düzen kurması konusunda sabırsızlanıyor. Eve, pek yakın zamanda olacakmış gibi görünmüyor diye düşündü. Vince Lane, annesinin göz bebeği olabilirdi ama Eve'in gözüne çok güçlü bir karaktermiş gibi gelmedi. Moda saplantısı varmış gibi fazlaca modaya uygun ve pahalı kıyafetler içindeydi. Eve göre ise Rourke'un ölçülü zarafeti yanında fazlaca abartılı ve dikkat çekiciydi. Gerçi kendi moda hakkında ne bilirdi ki? Magda, ''Şuradaki de Carlton Mintz'' diye devam etti. ''Biraz köstebeğe benziyor değil mi? Tanrı onu korusun. Sayamadığım kadar uzun yıllardır mali hesaplarımı o idare ediyor. Vakfın ayrıntıları, girdisi çıktısı konusunda inanılmaz yardımları oldu bana.'' Çok güvenilirdir ama korkarım çoğu insana biraz tuhaf gelebilir. İnanılmaz çirkin ve uyumsuz gece elbisesi içindeki şu kadın da karısı Minnie. Kadının adı Minnie Mintz, inanabiliyor musun? Hem çok zayıf hem de estetikle yağ aldırmaya bağımlı olunabileceğinin canlı bir kanıtı. Eve kendini tutamayıp güldü. Kadın gerçekten de abartılı kıyafetleri ve makyajı olan süslü saçlı bir sopaya benziyordu. 20 sene önce Carlton'ın muhasebecisiydi, diye devam etti. Berbat saçları ve tek bir hedefi vardı. Son 12 senedir Carlton'ın karısı. Hedefine, yani Carlton'a ulaştı ama saçları hala berbat. Eve güldü. Çok kötüsün. Ah, sanırım öyleyim. Ama sadece iyi şeyler söyleyeceksen insanlar hakkında konuşmanın eğlencesi nerede? Minnie'ye bir baktığında paranın insana stil satın alamadığını anlarsın ama aynı zamanda yerden göğe kadar Carlton'a uygun. Onu mutlu ediyor ve ben Carlton'ı çok sevdiğimden sırf bu nedenle bile olsa kadını da seviyorum. Ve son olarak İrlanda'dan Rourke'un çekici arkadaşı. Onun hakkında sen ne anlatabilirsin? Pek bir şey değil. Dublin'den çocukluk arkadaşıymışlar. Epey bir süredir de iletişimleri yokmuş. Ve sen ona biraz fazlaca dikkatli bakıyorsun. Öyle mi? Eve omuzlarını silkti. Sanatçıların gözlemci tipler olduğunu hatırlaması iyi olmuştu. En azından yetenekli sanatçıların öyle olduğunu. Muhtemelen herkese öyle bakıyorumdur. Bir meslek hastalığı daha. Şu gelene hiç de polis gözüyle bakmıyorsun ama, dedi Magda. Başıyla odanın karşı köşesinden onlara doğru gelen Rourke'u işaret etmişti. Hanımlar, Rourke hem dalgın hem de içten bir hareketle parmaklarını Eve'in omzunda gezdirdi. Daha sonra elini hafifçe kaldırdı. İşareti alan Somerset kapıya giderek akşam yemeğinin hazır olduğunu duyurdu. Eve yemek boyunca Magda'nın insan doğasına dair gerçekten iyi bir gözlemci olduğunu fark etti. Lisa Trent, Vince'in konuştuğu her an ya kıkırdıyor ya da kaşlarını yoğun bir ilgiyle çatarak onu dinliyordu. Vince'in sıkıcı sözlerini büyülenmiş bir ifadeyle dinleyen görüntüsü, Eve'den bir oyuncu olarak geçer not almasını sağladı. Carlton Mintz, Magda'nın yaptığı benzetmeye uygun şekilde gerçekten de bir köstebeği andırıyordu. Kendisine bir şey sorulduğunda nazik ve iyi ayarlanmış bir tonla konuşuyor, sonra yine burnunu yemeklere sokuyordu. Eve, Carlton'ın karısının gizlice gümüş çatal bıçak takımının markasını incelediğini fark etti. Sohbet sonunda dönüp dolaşıp müzayede konusuna geldiğinde, Vince en azından işi konusunda bilgi sahibi gözükmeye başlamıştı. Magda Lane'in tiyatro ve sinema hatıraları, özellikle de kostümleri rakipsiz bir koleksiyon. Zarif bir tavırla ördek dolmasından bir parça kesti. Aslında onu müzayedeyi sadece kostümlerle sınırlamaya ikna etmeye çalışmıştım. Magda gülümseyerek, "Olacaksa hepsi olmalı," dedi. "Öyle taksit taksit şeylerle hayatta uğraşamam." Doğru söze ne denir? Oğlu Magda'ya içten ama biraz bezgin bir bakış attı. Yine de gururun çöküşündeki balo elbisesini müzayedenin sonuna bırakmak finali zirveyle yapmamızı sağlayacak. Ah, çok iyi hatırlıyorum o elbiseyi. Mick, özlem dolu aşıklara özgü bir biçimde iç geçirdi. Şımarık ve asi Pamela, buzlar kraliçesini andıran ışıltılı tuvaletiyle ve hiçbir erkeğin karşı koyamayacağı tavırlarla balo salonuna süzülür. Bayan Lane, sizi o elbisenin içinde gördüğüm gece rüyalarıma girenleri anlatsam yanaklarınız kızarır. Magda Lane, aşikar bir keyifle ona doğru uzandı. Ben kolay kızarmam Bay Connolly. Mick kıkırdadı. Ben çabuk kızarırım. Anılarınızdan ayrılmak biraz olsa da üzmüyor mu? Ben anılarımdan asla ayrılmayacağım. Müzayededekiler onların yalnızca görsel yardımcıları ve vakfın bu işin geliriyle yapacakları beni geceleri sıcacık tutmaya yetecek. Minnie konuşmaya katıldı. Zaten o kostümlerin depolanması ve bakımı bile bir servet tutmuştur demesiyle Magda'dan gülme ve hırlama arası bir karşılık aldı. Carlton, eski bir muhasebeci olarak eminim müzayede sonucunun tüm o yatırımlara değeceğini söyleyebilirsin, değil mi? Elbette. Carlton dikkatini tabağındaki ördek dolmasından ayırmadan başını salladı. Sadece vergi gelirleri bile... Ah, hayır, sakın vergi diye başlama Carlton. Magda teslim olurcasına ellerini kaldırdı. Böyle güzel bir yemekte yapma bunu lütfen. Düşüncesi bile bende hazımsızlık yaratıyor. Rourke, bu şarap insanı günaha sokar. Seninkilerden biri mi? Rourke, hı. Moncart, 49. Elegan serisi, diyerek kadehini kaldırdı. Hafif mayhoş bir tada sahip. Sana uygun olacağını düşündüm. Magda resmen mırıldanarak, Eve, dedi. Kocana çaresizce aşık olduğumu itiraf etmek zorundayım. Umarım beni tutuklamazsın. Eğer bu durum eyaletimizde bir suç olsaydı, New York'un kadın nüfusunun 1/3'ünü içeri tıkmam gerekirdi. Sevgilim, Rourke masanın karşısından Eve'in gözlerinin içine baktı. Abartıyorsun. Öyle bir şey yapmıyorum. Liza sanki başka ne yapabileceğini bilmiyormuş gibi kıkırdadı. Yakışıklı ve güçlü bir erkeğin olduğunda kıskanmamak zor bence. Vince'in kolunu hafifçe sıktı. Birileri benim Vin'ime baktığında bile gözlerini oymak istiyorum. Gerçekten mi? Eve şarabını yudumladı. Şaraptaki hafif kekremsi tat hoşuna gitmişti. Ben sadece suratlarını yumrukluyorum. Liza şaşırmış mı yoksa etkilenmiş mi gözüksün karar vermeye çalışırken Mick peçetesinin arkasına sakladığı ağzından gürültülü bir kahkaha koparıverdi. Benim gördüklerim ve duyduklarıma göre Rourke kadın koleksiyonu yapmayı bırakmış. Sanırım aradığı parçayı buldu. Söylemem lazım, delikanlılığımızda kızların bu adamın ayaklarına kapanmadığı bir yürüyüş yapmamız mümkün olmazdı. Epey hikaye olmalı sende. Magda parmak uçlarını Mick'in elinin üzerinde gezdirdi. İlginç hikayeler. Rourke geçmiş başarılarıyla ilgili hep gizemli bir tavır takınır. Bu da insanın merakını daha çok kamçılıyor. Tonla hikayem olduğundan emin olabilirsin. Mesela zengin babasıyla Paris'ten Dublin'e gelen kızıl saçlı güzel ya da Rourke'un gözüne girmek için haftada 2 kez fırına yağlı çörek yaptıran o şahane vücutlu esmer. Hatırlıyor musun? Anlatmamın sakıncası yok değil mi Rourke? Hatırlıyorum ve hayır, sakıncası yok. Kız sonunda fırıncının oğlu Tim Farrell'la evlendi. Herkes için mutlu son. Rourke kendisi kızı baştan çıkarırken gruptakilerin babasının cüzdanını boşalttığı Parisli kızılı da adı her neyse çok net hatırlıyordu. O olayda da herkes memnundu. Ne günlerdi ama. Mick iç geçirdi. Ama bir dost ve centilmen olduğum için arkadaşımın başka maceralarını anlatmayı reddediyorum. Tamam, Rourke için kadın koleksiyonu bitmiş olabilir ama bir koleksiyoncu her zaman koleksiyoncudur. Etkileyici bir silah koleksiyonu olduğuna dair dedikodular geldi kulağıma. Yıllar içinde elime geçtikçe birkaç parça bir şeyler aldım. Gerçek tabancalar mı? Vince birden canlanırken annesi gözlerini devirmişti. Vince tüm yaşamı boyunca tabancalar karşısında büyülenmiştir. Ne zaman öyle bir rolüm olsa sete gelir, eşya sahiplerini deliye çevirirdi. Koleksiyonumda birkaç parça tabanca da var. Belki görmek istersin. Çok isterim. İnsanın diğer insanları öldürmek için geliştirdiği aletlerle dolu bir odaydı. Mızraklar ve zıpkınlar, eski tip kılıçlar, ara bulucu diye adlandırılan tüfekler, tabancalar ve kent savaşları sırasında insan hayatını hiçe sayan otomatik silahlar. Odanın yüksek tavanı ve parlak camları, teşhir haznelerindeki şeylerin korkunç yüzünü gizleyemiyordu. Ama insanın yıkıma karşı duyduğu büyük çekimin etkisini de azaltmıyordu. Tanrım! Vince odada dolaşmaya başladı. Smithsonian müzeleri dışında böyle bir şey görmedim. Bu koleksiyonu bir araya getirmek yıllarını almış olmalı. Biraz sürdü. Rourke, Vince'in gözlerini ayırmadan bir çift 19. yüzyıl düello tabancasına büyülenmiş gibi baktığını gördü. Anlayışlı bir bakışla güçlü donanımlı cam kaidenin kodunu girdi. Tabancalardan birini cam bölmenin içinden alarak Magda'nın oğluna verdi. Çok güzel. Oh! Liza hafifçe titremişti ama Eve genç kadının gözlerinin bir an zevkle parladığını görmüştü. Tehlikeli değil mi? Şu haliyle değil. Rourke ona gülümseyerek başka bir teşhir kaidesinin önüne götürdü. Şuradaki küçük tabanca, mücevher kabzalı olan. Bu bir bayan eli ya da çantası için tasarlanmış bir model. Bir zamanlar bu yüzyılın o çalkantılı ilk yıllarında zengin bir dula aitmiş. Kadın Pomeranian cinsi köpeğiyle çıktığı sabah yürüyüşlerinde bunu yanından eksik etmezmiş. Şanssız bir soyguncuyu, iki serseriyi, kaba bir kapıcıyı ve kendi köpeğine karşı kötü niyetle yaklaşan Lesapso cinsi bir köpeği vurmasıyla ünlüdür. Tanrım! Liza'nın süslü kirpikleri menekşe rengi gözlerinin üzerinde kırpıştı. Bir köpeği mi vurmuş? Öyle söylüyorlar. Çok farklı zamanlarmış. Mick parıltılı krom kaplama yarı otomatik bir tabancayı inceliyordu. Eve dönerek inanılmaz değil mi dedi. O zamanlar silah yasağı yokmuş. Cebinde parası ve kalbinde isteği olan herkes bunlardan bir tane alıp kullanabiliyormuş. Büyüleyici. Ben hep büyüleyiciden ziyade aptalca olduğunu düşünmüşümdür. Siz silah taşıma hakkını savunanlardan değilsiniz sanırım teğmen. Vince parmağını düello tabancasının tetik kısmına sokmuş çeviriyordu. Şu anda çok havalı göründüğünü düşünüyordu. Eve gözlerini küçük sevimsiz otomatiğe çevirdi. O elindeki savunma için tasarlanmış bir şey değil, öldürmek için tasarlanmış. Vince istemeye istemeye tabancayı teşhirdeki yerine koydu ve Mick'le birlikte duran Eve'in yanına gitti. Yine de insanlar bir yol buluyorlar ama bulamasalardı siz işsiz kalırdınız. Vincent, kabalık ediyorsun. Hayır, hayır, kabalık değil. Eve başını salladı. Haklısın, insanlar bir yolunu buluyor. Ama uzun yıllardır da sokak koridorlarında diğer çocukları tarayan ya da karanlıkta yanlışlıkla yarı uykulu hayat arkadaşlarını vuran bir eşle ya da birbirlerini vurmaya çalışırken yanlışlıkla yoldan geçenleri vuran çete olayları olmuyor en azından. Sanırım o zamanlarki slogan, insanı silah öldürmez, insan öldürürdü. Ama silah da işleri epey kolaylaştırıyordu. Mick, buna karşı çıkamam dedi. O çirkin, gürültülü sesten hiç hoşlanmam zaten. Bak, şu çok hoş bir model. Mick, bıçak ve hançerlerin sergilendiği alana yaklaştı. Adamın bunlardan biriyle seni indirmek için önce gözünün içine bakabilecek kadar yaklaşması gerek. Uzaktan durup ateş etmek yerine yüz yüze durmak cesaret gerektirir. Ama ben her zaman yumrukları tercih ederim. Arkasını dönerek sırıttı. Şöyle sağlam, terli bir bar kavgası hemen her sorunu çözer. Sonrasında neredeyse herkes bir ayağını sürüyerek oturup içmeye devam eder. Vaktinde epey burun kırdık değil mi Rourke? Muhtemelen epeyden de fazla. Rourke dönerek teşhirleri kilitledi. Zarif bir tonla kahve isteyen diye sordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 93. Devamı 12. ayrımda.